Ayrım 3. Büyük Ki'nin kısa öyküsü. Karşı Devrim. Ferruh Sidar. Sayfa 24. Atatürk'ün diktatörlüğü. Atatürk'ün kurduğu sistemle dilediği gibi gelişip serpilen ve her türlü gücü elinde bulunduranların dönüp dönüp onu diktatör olarak nitelemeleri, Mustafa Kemal'in özellikle yukarıdaki davranışından, gözdağı verişinden kaynaklanmaktadır. Padişah ve ekibinin sergilediği uygulamaların izleri henüz üzerlerinde duruyorken bile temsilciler heyetinde gruplaşmış bulunan şeriatçılarla egemenliğin millete ait olması fikrine karşı çıkan diğerlerinin ağız birliği ederek Mustafa Kemal'i diktatörlük heveslisi olarak tanımlamaları çelişkidir elbette. Böyle bile olsa bunun bir dayatma olmadığını söyleyemeyiz. Padişah ve halife olması önerilen Mustafa Kemal'in 20 Ocak 1921'de ödünsüz olarak kabul ettirdiği egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli halkın geleceğini uygulamalı olarak kendi yönetmesine dayalıdır. İlkesiyle başlayan anayasa teşkilat-ı esasiye kanununa da dayatmaydı. Elbette kulluktan birey olmaya geçişi sağladıktan sonra çobanların, celeplerin ve diğerlerinin ülke yönetiminde söz sahibi olmalarına yol açan, ilerleyen bölümlerde de inceleyeceğimiz başka dayatmaları da bulunuyor Ulu Önder'in. Onun yönetim şekline ilişkin dayatmaları olmasaydı eğer, kin üreten zihniyetin hayaldi gerçek oldu sloganıyla rüyalarında bile göremeyecekleri konuma gelmeleri düşünülebilir miydi hiç? Eşit hak ve özgürlükler açısından yönetimlere karşı aşağıdan, halktan gelen dayatmadır ideal olanı. Bu Fransız devrimiyle bir kez yaşandı insanlık tarihinde. Bu uğurda ırmaklar halinde akan kanlara rağmen üzerinden bir de imparatorluk geçti süreç olarak. Mustafa Kemal kul olarak evrilmiş, işçisi orta sınıfı ve burjuvası olmayan, okuma yazma oranı %5 olan bir tarım toplumunun bu nitelikte bir dayatma yapacağını beklemiyordu kuşkusuz. O ne 100 yıl beklemeyi ne de ileride halkının bu uğurda kan dökmesini istedi. Önerilen o günkü faşist İtalyan modelini tıpkı padişah ve halifelik teklifinde olduğu gibi sert bir tavırla reddetti. Ve demokrasiyi amaçlayan bir cumhuriyeti, evet, dayattı. Dünyada bir ilkti Ulu Önder'in yaptığı şey. Bu nedenle de dünyanın tüm yöneticilerini şaşırttığı gibi ezilmiş halkları da umutlandırdı. Saltanat ve hilafet yanlıları pes etmiyor. Söz konusu yasa onaylansa da daha sonraki oturumda bu durumu içine sindiremeyenler adına Mustafa Bey'in, Şebin Karahisar milletvekili, yeni bir anayasa tasarısı sayılacak nitelikteki önerisi pes etmeyeceklerinin bir göstergesiydi. Hükümetten verilen halkçılık programı üzerine özel komisyonca kaleme alınıp sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanan kanun incelenip düşünüldü diye giriş yapılan önerge bu kanunun birinci maddesi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir maddesi 300 milyon Müslümanın övündüğü halifeliğin ortadan kaldırılacağının işareti sayılıp Müslümanlıkta halifeliğin gerekliliğini açıklamaya gerek olmadığı gibi bu lüzum çok eskiden alınmış türlü kararlarımızda bulunmaktadır. Halifenin gereksizliğine inanmak, halifeliğe düşman olan İngiliz ve Fransızların ekmeğine yağ sürmek ve öteki Müslümanların yanında bir avuç kalan biz Türkleri İslam dünyasının gözünden düşürmek demektir. Bu nedenle sözü edilen maddenin olduğu gibi bırakılması doğru olmayacağından, hiçbir millet ve hiçbir hükümet başkansız yürütülemeyeceğinden, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine inanarak uygulanıp yürütülmesi mümkün olmayan bir görüşe dayatılmış olduğu kanısındayım. Gerçek sayılmayacak olan bu kanunun düzeltilmesi gerektiğinden aşağıdaki öneriyi veriyorum diye sürüp gitmektedir. Padişah buyruğuna muhtaç olan maddeler vurgusuyla düzenlediği metni ayrıca sıralamanın gereği yoktur sanırım. Yukarıdaki tasarıya kimsenin karşı çıkmaması, özel komisyonda incelenerek kanunun yeniden ele alınması, Mustafa Kemal'in bu konuda yeniden konuşmasını gerektirmiştir. Ulu Önder'in, bu kanun milletin isteklerini, meclisin niteliğini ve gerçek şeklini gösteren bir kanundur. Bu kanun olmasaydı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin niteliği hakkında dünyaca kesin bir düşünce edinilmemiş olacaktı. Nitekim düşmanlarımız yüksek kurulunuzun geçici havada temelsiz, hiçbir şeyi temsil etmeyen bir kurul olduğunu göstermek için çok çalışmaktadırlar. Anayasamız bütün bu kötü düşünceleri silip süpürecek bir kanun olarak ortaya konmuştur. İstanbul'da TBMM'nin de hükümetinin değer ve niteliğini yok etmek için çalışanların hepsi anayasamızı ortadan kaldırmaya uğraşmaktadırlar. Bugün Londra'da bulunan delegeler kurulumuzun bütün gücü ve temsil yetkisi anayasamızın sayesindedir. Bundan ötürü bu kanunu bozmaya çalışmak bence memlekete, milli çıkarlara ve yüksek meclisinizin geçerli olan varlığına darbe vurmaktır. Bundan başka 10 gün önce kesin karara bağlanmış olan bir kanunu bozmak için başvuruda bulunmak kanuna da uymaz. Böyle bir başvuruyu başkanlığın kabul etmesi bile yanlıştır. Bu nedenle bunun görüşülmemesini isterim de işinden sonra özel komisyon tasarıyı onaylamadı. Atatürk'ün yalnızlığı. Amaçlı bir biçimde ve akıl dışı yaklaşımlarla Atatürk'ün yalnızlığına vurgu yapanlar, gerçek bir yalnızlıktan söz etmek isteseler de eğer, çağdaş bir dünyanın ışıklı yollarını her şekilde açmaya çalışan Mustafa Kemal'in yukarıdaki gelişmelerde olduğu gibi tek başınalığından söz ederlerdi. Onun yalnızlığının geleceğe ilişkin tasarımlarını bütünüyle paylaşmamasından ve destekçilerinin yeteri kadar olmamasından kaynaklandığı dillendirilmese de asıl olan bu gerçeğin tarih sayfalarında yerini almış olmasıdır. Şeriat hükümlerinin yerine getirilmesi de anayasada yer aldı. 1921 Anayasası'nın demokratik yanı ağır basıyor olsa bile TBMM'nin görevleri arasında şeriat hükümlerinin yerine getirilmesi de bulunuyordu. Üçte biri Hoca Efendi, önemli orandaki kısmı da farklı konumlarda olsa bile hilafet yanlısı kişilerden oluşan bir meclis başka türlü dengelenemezdi zaten. En dikkat çekici olan da kanunların ve uygulamaların düzenlenmesinde kişiler arası ilişkilere ve günün gereksinimlerine en uygun dini uygulamaların nasıl olacağına ilişkin fıkıh ve hukuk kararlarıyla kişiler arası uygarca tutum ve davranışlar esas alınır denen bölümdür. Şimdiki ikinci zihniyetin medeni yasalardan kimileri için, zina gibi, ulemaya danışmak fikrinin yukarıdaki yasa önerisinin şeriat bölümünü benimseyişten kaynaklandığı düşünülebilir. Bugün yeni modern bir anlayışla kurmak istedikleri sistemin harmanlanmış bir biçimde yaşama geçirilmesi değil midir dayatmaya çalıştıkları şey? Büyük Millet Meclisi'ndeki ayrışma kurumlaştı. Büyük Millet Meclisi'ndeki çatışmalar ilk günlerden itibaren yaşanıyordu. Hilafet yanlısı, ikinci zihniyetin dayatma diye nitelediği anayasanın Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulünden sonra ayrışma kurumlaştı. 10 Mayıs 1921'de fiilen kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu bir süre sonra meclise de ekibini oluşturarak çalışmalarını hızlandırdı. Doğal olarak bu gruba karşı direniş hareketleri belirlendi. Kurulan gruba karşı olanlar hilafet ve saltanat haklarını korumak ve ileride İslam dünyası içinde büyük sakıncalar ve karışıklıklar doğuracağına inandıkları Cumhuriyet ilanından sakınmak kaygısını taşıyanlardı. Bir kısım Erzurum milletvekillerinin Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını değiştirerek Muhafaza-i Mukaddesat Kutsalı Koruyanlar terimini eklemeleri bu çabaların göstergesiydi. Kazım Karabekir Paşa'da cumhuriyetçi gelişmeler güttükleri sanılan yeni grup azalarının davranışlarına karşıydı. Yapılacak her eylemde muhafaza-i mukaddesatçılardan görüş alınmasının zorunlu olduğunu bildirdikten sonra Mustafa Kemal'in müdafaa-i hukuk grubuna katılmasına karşı olduğunu, "Bendeniz yüce şahsınızın bu türlü siyasi partilere katılmamasına özellikle taraftarım" deyişiyle belirtmişti. Başta Erzurum milletvekillerinden Hüseyin Avni, Celalettin ve Arif Beyler olmak üzere mecliste ikinci grup hızlı bir biçimde oluşturuldu. Kasım 1921'de kurulan bu gruba hukukçular, subaylar ve genellikle hocalar katıldı. Mustafa Kemal'in girişimlerine karşı direniş göstermiş ve gösterecek olan bu grubun eğilimi tutuculuktu. Bundan böyle ilk kurulan grup birinci, ona karşı oluşturulan yapılanma da ikinci grup olarak anıldı. Birinci grubun yapılanması parti teşkilatı biçiminde gelişti. Yönetim kurulu ve bütçesi vardı. Kararlarda azınlığın çoğunluğa uyması benimsenmişti. Gruba katılmak isteyenlerin dosyaları incelenerek karar alınması esastı. Grup kararlarına uymaksızın karşı hareket edenler gruptan çıkarılacaktı. Böylelikle düşünce birliği içinde olan bir kadro yaratılması amaçlanmıştı. Mustafa Kemal güvendiği milletvekillerini çağırarak onları grup hakkında bilgilendirirken yürüyeceği yolda sıkıntı yaşayacağını düşündüğü kişilerle bu diyaloğu kurmadı. Birinci Millet Meclisi dağıldıktan sonra da birinci grup fiilen Halk Partisi haline geldi. Kurmuş olduğu meclisten Mustafa Kemal'i dışlama girişimleri. 16 Nisan 1923'te son toplantısını gerçekleştirerek tarih olan 1. Meclis'in son dönemlerinde yaşananlar büyük kinin dışa vurumuydu. Refet Bey'in Keçiören'deki konutunda Rauf Bey'in Mustafa Kemal'i "Mecliste senden şüphe ediyorlar, senin padişah ve halifeyi atıp diktatör olacağından korkuyorlar" uyarısından sonra saltanat kaldırılıp hilafette bir şekle bağlanmış olsa da ulu önderin kimliğine, kişiliğine ve tasarımlarına olan saldırı hiç azalmadı. 2 Aralık 1922'de Mustafa Kemal'in yakını olarak bilinen meclis yöneticilerinden Adnan Bey, adı var, meclis başkanlığına sunulan bir öneriyi değersiz bir şey gibi görüşülmek üzere encümene havale etmesi ilginçti. Erzurum Milletvekili Süleyman Necati, Samsun Milletvekili Emin ve Mersin Milletvekili Selahattin Bey tarafından verilen öneri, milletvekillerinin seçilmesine ilişkin yasanın değiştirilmesi hakkındaydı. Doğum yerleri o günkü Türkiye'nin sınırları dışında kalanların milletvekili seçilme haklarından yoksul edilmeleriydi arzulanan şey. Başka bir deyişle söz konusu tasarı Mustafa Kemal'i kurmuş olduğu meclisten dışlamayı amaçlıyordu. Mustafa Kemal bu tasarıyı, "Efendim, bu yasa tasarısı özel bir amaç güdülerek hazırlanmış. Bu amaç doğrudan beni ilgilendirdiğinden izin verirseniz kısaca düşüncemi bildirmek isterim. Bu yasa tasarısı doğrudan doğruya beni yurttaşlık haklarından yoksun etmek amacını güdüyor. 14. maddede yazılı olan satırları gözden geçirecek olursanız orada şöyle dendiğini görürsünüz. Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilebilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki yerler halkından olmak gerekir. Göçmen olarak gelenlerden Türk ve Kürtler bir yere yerleştirildikleri günden bu yana 5 yıl geçmiş ise seçilebilirler. Ne yazık ki benim doğum yerim bugünkü sınırlar dışında kalmış bulunuyor. İkincisi, herhangi bir seçim bölgesinde 5 yıl oturmuş da değilim. Doğum yerim bugünkü ulusal sınırların dışında kalmıştır. Ama bu böyle ise bunu ben istemiş değilim ve bunda hiçbir suçum yoktur. Bu bütün yurdumuzu, ulusumuzu dağıtıp yok etmek isteyen düşmanların bu işteki başarılarının biraz olsun önlenemeyişinden ileri gelmiştir. Eğer düşmanlar amaçlarına tam olarak ulaşmış olsalardı, Tanrı korusun bu tasarıya imza atan bayların doğum yerleri de sınır dışında kalabilirdi, diye yanıtlamıştı. Yeni seçim hazırlıkları ve halife meclisin, meclis de halifenindir vurgusu. Meclisin dağıtılması ve yeni seçimlere geçilmesi konusunda halkın nabzını yoklamak üzere Mustafa Kemal 14 Ocak 1923'te yurt gezisine çıktığında da karşı grup boş durmamıştı. Yolculuğa çıkışından bir gün sonra Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi başlığı ile bildiriler dağıtıldı. Saltanat ve hilafet konusunun 1 Kasım'da oy birliği ile çözülmüş olması karşıtlar açısından değersizdi. Bu nedenle kullandıkları oy anlamsızdı. Geniş bir çevreyle kurulan ilişki sonunda Afyon Milletvekili Hoca Şükrü Efendi tarafından kaleme alınan bildiri yurt çapında büyük bir yankı uyandırdı. Hilafetin hukuk ve yetkilerini iptal etmek hiç kimsenin, hiçbir meclisin elinde değildir. Halife meclisin, meclis de halifenindir gibi vurgulamalar bu konunun hiçbir zaman kapanmayacağını gösterdi. Mustafa Kemal bu bildiriden bir gün sonra haberdar oldu. Başta Ankara olmak üzere aynı anda tüm bölgelerde dağıtılan bildiri, daha önceleri gerçekleştirilen örgütlenmenin bir göstergesiydi. Mustafa Kemal bildiri konusunda huzursuz olsa da yurt gezisini aksatmadı. Bu gelişmelere ilişkin düşüncesi sorulduğunda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi halifenin değildir ve olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yalnız ve yalnız milletindir." diyerek tavrını bir kez daha netleştirdi. Mustafa Kemal'in parti kurma fikrini yukarıdaki gelişmeler nedeniyle ilk kez İzmit'te atması, bir an önce örgütlenmenin gerekliliğini hissetmiş olmasındandır. İsmet Paşa'nın kimliğinde Mustafa Kemal'e meydan okumak. Lozan görüşmeleri sırasında Başbakan Rauf Bey'i İsmet Paşa ile çatışması farklı biçimlerde yorumlansa da, serin kanlı düşünüldüğünde çatışmanın İsmet Paşa'nın kimliğinde Mustafa Kemal ile yapıldığı anlaşılabilir. Rauf Bey, İsmet Paşa'nın barış görüşmelerine ilişkin yöntemini beğenmiyordu. Özellikle Rauf Bey, Yunanlardan görkemli zaferimize rağmen tamirat bedelini istemekten geri duramayız. İtilaf devletleri Yunanlıları bizimle karşı karşıya bıraksınlar, biz onlarla hesabımızı görürüz fikrinin İsmet Paşa tarafından benimsenmeyişine katlanamıyordu. Bu nedenle onu görevden almak için girişimlerde bulundu. Bakanlar Kurulu'nda görevinin sona erdirilmesi yönünde oylama açmak gibi. Bu gerginliğe ilişkin İsmet Paşa'nın, Başbakan'ın Lozan'a yapılacak bildirimleri ve kendisine verilecek yanıtları geciktirdiği, hükümete yaptığı başvurulardan ve kendisine yapılan bildirilerden devlet başkanının gereği gibi haberdar edilmediği, Başbakanlıkça ve Bakanlar Kurulunca alınan kararların daha kendisinin haberi olmaksızın Lozan'a ulaştığı ve etrafa yayıldığı yönündeki serzenişleri, ilişkilerin hangi boyutlara geldiğini göstermektedir. İsmet Paşa Yunanlılara para ödetmek birleşmiş güçlerce olanaksız göründüğü gibi, tüm birleşikler aradan çekildiği halde olası savaşı kazandıktan sonra dahi para almak için ödeme olanağı olmadığından para ödetmek konusundaki direniş çıkmaz bir yoldur. Kara Ağaç ve çevresinin Türkiye'ye bırakılması suretiyle Yunan tamirat sorunu çözülmüş olur diyerek bu konudaki savunmasını gerekçelendirmişti. İsmet Paşa'nın tutum ve davranışları Mustafa Kemal'e rağmen değildi kuşkusuz. Başka bir deyişle bu görüşün arkasında duran Mustafa Kemal'di. Bu konuda İsmet Paşa'ya gönderdiği bir telgrafta sabırlı olmasının gerektiğini belirttikten sonra, kimi kırgınlıklara Lozan'da her gün hile çıkaranlar sebeptir diyerek Lozan'da Türkler arasındaki ayrışmaya, Rıza Nur ve arkadaşlarını kapsayan dedikodulara göndermede bulunmuştu. Rauf Bey ve arkadaşlarının Mustafa Kemal'e karşı giriştikleri eylemler. Diğer konularda olduğu gibi şimdilerde Lozan Sözleşmesi'nin de tartışılıyor olması yine o günlere dayalıdır. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte hilafetin de yok edileceği fikrinin yarattığı sarsıntı derin izler açtı Mustafa Kemal karşıtlarında. Bu nedenle barış görüşmelerindeki tutumları her şeyi onun kontrol ediyor olmasına yapılan bir isyandı. İlerleyen yıllarda H.C. Armstrong adındaki bir İngiliz hayalpereste dikte ettirdikleri notlardan yaratılan Bozkurt isimli kitapta da açığa çıkan bu duyguyu, yani kini ve Mustafa Kemal'e yapılan saldırıları okuyoruz satır satır. Atatürk karşıtlarının kaynağı olan bu kitapta Armstrong, Rauf Bey ve arkadaşlarının giriştikleri eylemleri sıralıyor bir bir. Bu eylemler nedeniyle Mustafa Kemal'in boş durmayacağını bildikleri için de özellikle saldırıya geçtiklerini vurgularken, Rauf Bey ve arkadaşlarının farklı cephelerden saldırdıklarını belirtiyor. Atatürk'ü aşındırma yönünde kullanılan ve her türlü bozuk söylemin kaynağı olan Bozkurt adlı kitap, okuduğunu anlayabilen, tarafsız ve sade bir insan açısından da kaynak olabilir. Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olacağı düşüncesiyle cumhuriyeti kurmayı amaçlayan birine karşı saltanat ve hilafet yönünde diretenlerin verdiği savaş, bozuk bir anlayışla dillendirilse de çatışmanın gerekçesi ortadadır. Aşağıda aktarılan, kukla bile olsa, Armstrong'un aynı paragraftaki vurgulamaları yoruma gereksinim duyulmayacak ölçüde açıktır. Mustafa Kemal Barış Konferansı konusundaki tüm düzenlemeleri kendi eliyle yapmıştı. Çok kişinin tepkisine karşın Türk heyetinin başkanı olarak İsmet'i göndermiş ve ona kişisel olarak emirler vermişti. Bu durumu protesto etmek için Rauf istifa etti. Meclis onun arkasında toplanmaya başladı. Mustafa Kemal'in yanında yer alan kişiler ondan uzaklaşarak Rauf'un önderliğinde ona karşı birleştiler. Rahmi, Adnan, dört büyük askeri paşa, Kazım Karabekir, Refet, Ali Fuat ve Nurettin ve Türkiye'deki bütün önemli isimler onun karşısındaydı. Çevresinde yalnızca İsmet ve Fevzi'nin yanında sofra arkadaşları bulunuyordu. Milletvekilleri birbiri ardına Rauf'a katıldılar ve Mustafa Kemal'i açıktan açığa eleştirdiler. Diktatörlüğe, hele hele Mustafa Kemal'in diktatörlüğüne kesinlikle boyun eğmeyeceklerdi. Onu çok yakından tanıyorlardı. O yönetmeye uygun biri değildi. Onları zafere götürdüğü için diktatör olma hakkına sahip olamazdı. Güvenebilecek türden biri değildi. Kindar, acımasız ve kötü mizaçlı biriydi. Böyle birinin yönetimi altında olmayı kimse istemezdi. Ayrıca Mustafa Kemal kimdi ki böyle bir gücü ele geçirmek istiyordu? Mustafa Kemal azınlığa düşmemek için meclisi kapattı ve yeni seçimleri yaptırdı. Yeni meclis eski yıkıcılık ve düşmanlıklarla açıldı. Onun emirleri doğrultusunda oy kullanılıyordu. Mustafa Kemal'in İslam'ı yıkacağı ve halifeyi süreceğine ilişkin söylentiler ülkeye yayılmıştı. Abdülmecit halife olarak seçildiği zaman Mustafa Kemal törenin tam olarak yapılmasına izin vermemişti. Meclis yeni halifenin makamı ve yetkilerini görüşmeye başladığı zaman Mustafa Kemal tartışmayı kısa kesti. Halifenin makam ya da yetkisi yoktur, mevkiine sadece ismen sahiptir dedi. Mustafa Kemal'in dinsel kurum ve kurallara karşı saygısızca hareket ettiği, kutsal şeylere hakaret ettiği hızla yayıldı. Rauf ve arkadaşları bu yöndeki propagandayı teşvik ettiler. Kentlere adamlarını gönderdiler. Ankara'dan ayrılıp İstanbul'daki halifenin Abdülmecid'in çevresinde toplandılar. Mustafa Kemal'in halifeye dokunmaya cesaret edebileceğini hiç sanmıyorlardı. Mustafa Kemal tehlikeyi görmüştü. Halifenin çevresinde en güçlü muhaliflerinin öncülüğünde kendisine karşı monarşik ve dinci bir hareket biçimlenmekteydi. Ülkede ona karşı ve dinsel fanatizm yönündeki propaganda gittikçe etkisini gösteriyordu. Halk dinsel liderleri olarak halifeye büyük saygı duyuyordu. Bu iki olgunun tam olarak örgütlenip birleşmesi durumunda Mustafa Kemal'in yenilgisi kaçınılmazdı. Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olacağı fikrine ve bu fikrin yasalaşmasına gösterilen sert tepkilerin giderek onulmaz bir kine dönüştüğünü Lozan görüşmeleri sırasında anlıyoruz. Barışın imzalanmasından sonra Mustafa Kemal yeni bir sayfa açmak istedi. Barışın imzalandığına ilişkin haberin 24 Temmuz'u 25'e bağlayan gece gelmesinden sonra ertesi gün Başbakan Rauf Bey ile 2. Başkan Ali Fuat Paşa 10.30'da bu haberi iletmek üzere Çankaya'ya gittiler. Telgrafı büyük bir heyecan içinde okuduktan sonra sevince boğulan Mustafa Kemal'in Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa'ya duygularını aktarırken seçmiş olduğu sözcüklerden geçmişte yaşananları unutmak ve her şeye yeniden başlamak istediği açıkça anlaşılmaktadır. Onu değer bilmez ve acımasız bir diktatör olarak niteleyenleri yukarıdaki iletiyi okuduktan sonra Rauf Bey'e başta siz olmak üzere bu mutlu günün başarısını Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşalara borçluyuz. Ben sizin aranızda bir arkadaşınız olarak çalışmakla mutluyum. Sizlerin çok içtenlikli bir biçimde bir araya gelerek vatanın kurtuluşu için özveriyle çalışmaya başladığınız Amasya'dan beri içimden daima ellerinizi öpmek arzusu gelmişti. Fakat bunu açığa vuramamıştım. Şimdi bu duygularımı ellerinizi öperek açıklayacağım şeklindeki söylemi de tatmin etmemektedir. Yeni bir sayfayla başlayacak olan birlikteliğe çağrı niteliği taşıyan bu sözler Rauf Bey'i böylesine bir günde bile sakinleştirmedi. Dahası aynı anda istifa ederek İsmet Paşa'nın ülkeye dönmesini bile beklemeden Ankara'dan ayrıldı. Böyle olsa da ona yürekten bağlı bulunan bir grup milletvekilinin İsmet Paşa'ya olan olumsuz tavrı sürüp gitti ne yazık ki. Bugün İsmet İnönü'nün şahsında Atatürk'e yapılan saldırıların Lozan görüşmeleri aşamasında ve yukarıdaki nedenlerle başladığını söylemek yanlış olmaz. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 35.